Bak şeyi anlıyoruz, gelişmeyi anlıyoruz ve bu şey değil, kolay anlaşılabilecek bir şey değil. Çünkü bunun gelişmenin mantığını onu şey yapıyorduk değil mi? Gelişecek bir şeyin insana nasıl, insanın neden gelişmek zorunda olduğu gibi bir sorumuz var. İnsanda ne gelişiyor ve o gelişen şeyin kaynağı ya da kökeni nedir? Şimdi burada tarih felsefesinde en enteresan sorulardan birisi şu: Tim gelişmesinde onun gelişmesinin doğru yolunu, kendi gelişmesinin doğru yolunu nasıl bulacak? Doğru yolu bulamama gibi bir şey var mı? Yani yanlış biçimlenmelere girme, takılma gibi durumlar var mı? Var. Yani Hindistan o takılmaların ikinci örneği. Birinci örnek Çin'de. Çin'de T'nin geldiği nokta aile tarzında bir devlet örgütlenmesinin ötesine geçemiyor. Bir despot var, kral, imparator. Bu şey, istenç, tek istenç, monarş ve bütün Çin tiğnenin istencini temsil ediyor ya da bütün Çin o istencin altında duruyor. Bunu ayrıntılı olarak inceledik. Yani Çin'de imparatorun karşısında bir şey yok. Herkes eşit. Genel bir eşit var, eşitlik var ve aslında imparator karşısında hiç kimsenin istenci sayılmadığı için sırf o zeminde eşitlik evrensel. Çünkü soyluk diye bir şey zaten yok, aristokrasi. Olduğu zamanlar, şimdi onu irdeleyebiliriz. En azından şey, bu Çin tarafından ya da Çin tarafından, Çin kurulmadan önce Çin'de şey var, bölünmeler var, değişik devletler var, feodalizm var ve bunlar arasında şey de var, kavgalar, savaşlar da var. Yani o Çin'in kuruluşu o yüzden şeye bağlanıyor. Bütünlenmesi ve bir birlik olarak kurulması. Bu Çin denen imparatora bağlanıyor. O şeyleri biliyorsunuz. Heykeller bulundu yüzlerce.
Evet, binlerce.
Bu işte o Çin'i bir araya getiren şey bu imparator bu. Ondan sonra genel olarak Çin tarihi şey monarşi şeklinde gidiyor ve orada toplumda herhangi bir ayrımlaşma yok. Politik bir ayrımlaşma yok. Yani mandarinler var, askeri ve sivil. Bunlar sınavlardan geçerek şey yapıyorlar, belirleniyorlar ve imparatorun kendisi üçüncü sınavlarında bulunuyor. Onlarla yönetiyor şey ülkeyi. Yani bu yönetimin pürüzsüz olduğunu da söyleyemeyiz. Zaman zaman şimdi her şey imparatorun istencine bağlı olduğu için imparatorun istencinin zayıflığı, devletin zayıflığı anlamına geliyor ve o tür imparatorlar da var. Benzer durum Osmanlılar'da da var. Burada önemli olan şey, sorulacak olan şey, tek bir insanın istencinin 200 milyon ya da 300 milyon Çinli tarafından kabul edilmesi ve 200-300 milyon insanın tek bir istence boyun eğmesi nasıl olanaklı oluyor? Yani bu kadar tek bir insan hiçbir şey demektir. Onun istencinin yani burada bir kliğin ya da bir oligarşinin yönetimi de söz konusu değil. Bu tek istenç herkesi manipüle ediyor. Her şeyi manipüle ediyor ve herkes de boyun eğmek zorundaymış gibi boyun eğiyor. Bu nasıl olanak oluyor? Bunu düşünebilirsiniz. Bunun bir açıklaması şu ve gerçek açıklaması bence o. Tek istencin, bu imparator istencinin altında kalan bireylerin özgürlük bilinçleri yok. Bireyler değiller. Köleler. Dönüşleri de yok o nedenle. Şimdi yine aşırı gelecek, Hegel'in aşırı gelecek yorumlarından ya da çözümlemelerinden bazıları buraya bağlı. Bütün bir Çin moral gelişmeden yoksun bir kültür oluyor. Eğer yalnız imparatorun özgür olduğunu ve bu mecazi anlamda değil. Yani Çin'de aile ilişkileri, ailenin içindeki ilişkiler bile devlet tarafından belirleniyor. Yani bir duyunç alanı bırakılmıyor bireylere. Eğer kitabı dikkatli okursanız bunu göreceksiniz. Örneğin cezalar Çin'de bu moral eksikliğe bağlı olarak biçimleniyor cezaların. Suç ve ceza kavramlarını incelersek bunun etkisini göreceğiz. Suç ve ceza bunlar rasyonel olarak düşünüldükleri zaman ceza bir intikam değil. İntikam hukuku önceleyen bir ilişki biçimi ya da suçun, kötülüğün karşılığının verilmesi bu hukuksal bir şey değil. Ve şimdi o zaman hukuksal ya da ussal olan şey ne? Suç yapılırsa o suçun ortadan kaldırılması gerekir ya da karşılığının verilmesi gerekir ve bu ceza olarak verildiği zaman yani intikam duygusal bir tepki, şey hukuk değil, hukukun amacı intikam değil, suç neyi bozuyor? Hakkı bozuyor değil mi? Bir suçun işlenmesi haksızlık durumu yaratıyor ve o haksızlığın düzeltilmesi gerekiyor değil mi? Yani şeyin kavramsal bağlantı en azından böyle. Çin'de olan şey ise daha çok intikama benziyor. Çünkü evrensel bir duyuştan söz edemeyeceğiz. Burası biraz ağır bir nokta. Yani orayı topladıktan sonra şeye geçebiliriz.
Kaçıncı sayfa?
100. sayfa. Şimdi şuradan Hegel'i izleyelim. Hegel'in nasıl yazdığını görmek açısından da bir şey yapmış oluruz. Kontrol yapmış oluruz. Şimdi imparatorluğun yönetiminden tüzel duruma geçtiğimizde diyor, yani hukuk durumuna geçtiğimizde ataerkil hükümetin ilkesi yoluyla uyrukların ergin sayılmadıklarını görürüz. Ergin reşit demek. Şimdi Çinliler reşit değiller. Çünkü reşit olmak demek, ergin olmak demek duyunç yeteneğinin gelişmiş olması demek ve o zaman insanlar sorumlu tutulabilirler. O yaşın altında ya da o dönemin altında olanlar, yani ergenleşmemiş olan çocuklar hukuk karşısında %100 ya da bütünüyle sorumlu değiller. Hesap sorulabilir değiller. Eğer çok küçükse ona ceza vermenin bir anlamı yok. Çünkü henüz moral yetisi gelişmiş değil. Potansiyel olarak var. Moral yetiyi insan Tan'dan almıyor. Doğadan da almıyor. Çünkü doğada ahlaksallık diye bir şey söz konusu değil. Nereden alıyor? Toplum nereden alıyor? Homo sapiens moral belirlenimlerle, yasalarla, ahlak kurallarıyla doğmuyor. O toplumu yaratıyor. Yani toplumdan alıyor, toplumdan bilinç alıyor. Bilincin, bilinç ve burada kritik bir nokta var, onu çözerseniz çok iyi olacak. Bilinç hus aynı değil. Yani toplumdan etkilenen şey bilinç, hus değil. Hus a priori ve hus... Bu klasik felsefenin kabulü böyle. Leibniz'in, Spinoza'nın, Hegel'in, Platon'un, Aristoteles'in, Farabi'nin. Kültür bizim bilincimizi şekillendiriyor. Usul bizim değil. Usul kültürel şekillenmesini savunanlar şeyler. Postmodern düşünürler. Yani işte, Foucault açıkça öyle söylüyor. Yani kavramlar toplumsal kurgulardır diyor. O şey değil. İrasyonist bakış açısı ve klasik felsefenin tam tersi. Yani şimdi toplumdan aldığımız şey bilinç biçimleri. Yani yasaların nasıl olduğunu toplumdan öğrenmek zorundayız. Türk yasaları nasıl ya da İsviçre yasaları ya da Rus yasaları ya da Amerikan yasaları bunları a priori çıkarsayamayız. O kültürleri kendilerinden almamız gerekiyor. Ama yasa kavramını o a priori. Yani onun... Efendim? Moral? Bilinç. Ya moral değerler için her şey söz konusu. Ben soruyu doğru anlayabilirsem, moral olarak doğru olan ya da eğri olanlar bu insanın duyunç yetisi, a priori verili olan şey, yine diyoruz Tanrı tarafından verili olduğunu kabul etmiyor felsefe. Bu insan doğasının bir şeyi ve onun açıklaması en azından şeye düşmüyor, tarih felsefesine düşmüyor. Yani onu çok inceliyor. Öznel tin alanında yapıyor Hegel, o yeşillerin çıkarsanması, istenç, duyunç gibi şeyler. Dünç konusuna gelelim. Çinliler şey değiller. Uyrukların ergin sayılmadıklarını görürüz diyor. Ergin olmayan, uyruk olan, yani daha doğrusu şey, özgür bireyler olmayan insanlar moral varlıklar olamazlar. Moral varlık olmak ne demek? Kendi duyumcunu kullanmak demek. Bugün Türkiye'nin, yani Türkiye'de sorun olarak görünen şey, bazılarını paniğe kaptıran şey, temel olarak duyunçla ilgili, duyunç özgürlüğü ile ilgili. Yani biz duyunç özgürlüğümüzü koruyabilecek miyiz? Çünkü var o bizlerde. Yoksa o duyunçsuz despotik tin, evet, özgür tini bastırıp ezip yok edecek mi?
Evet.
Ancak özgür birey duyunçlu olabilir.
Bunun
kendi isteyeceğini nesne olarak karşısına alabilir.
Şimdi onun ne kadar önemli olduğunu ve bu kavramın, bu bağlantının nerede çıktığını göreceğiz. Şimdi o kavram şurada geldi. Burayı okursanız göreceksiniz. Biliyor musun? Yazsayam mı?
Toplumsal sözleşme.
Bir saniye, onu ben halledeyim şu anda. Özgürlüğünü yadsımak, insan niteliğini, insanlık haklarını giderek ödevleriyle yadsımak demektir. Her şeyden vazgeçen biri için bunun karşılığının ödenmesi olanaklı değildir. Böyle bir vazgeçme, insan doğasıyla bağdaşması, istencinden tüm özgürlüğü kaldırmak, eylemlerinden tüm ahlakı kaldırmaktır. Bu aslında. Özgürlüğü kaldırmak, ahlakı kaldırmaktır. Özgürlüğün olmadığı yerde ahlak olmaz. Çünkü ahlak, dedik, duyunçla ilgili. Doğruyla eğriliğini ve doğruyla eğriliğini belirleyecek olan bireyin kendisi. Birey bunu yapabiliyorsa duyuncunu kullanıyor demektir. Duyuncu olması demek, doğruyu ve eğriliği kendi için belirliyor olması demek ve onu imparatordan ya da şundan bundan ya da kutsal kitaplardan almaması demek. Kutsal kitaplardan neden ahlaksal belirlenimleri alıyor insanlar? Çünkü o olmadığı zaman, o belirlenimleri kutsal kitaplardan almadıkları zaman ahlaksız oluyorlar. Musa'nın şeyine, durumunu incelerseniz göreceksiniz. İsrail'lere 10 tane komut veriyor, buyruk veriyor. Yasaklamayı getiriyor, yasa getiriyor. Belirlenim, moral belirlenim ya da tüzel belirlenim. Yani şunlar doğru, bunlar yanlış. Orada o kendi halkının, duyuncunun sorumluluğunu üstleniyor ve o halka doğruları ve iyileri söylüyor. İşte yalan söylemeyeceksin, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın vesaire. Çünkü o, onun doğru olduğunu bilmiyor halk. Yani neden bilmiyor? Baskı altında olduğu için değil ama henüz yeterince gelişmediği için. Henüz doğallıktan, hayvanlıktan yeni çıktığı için. Musa daha önce gelişiyor onlardan. Ya da Musa daha gelişmiş bir kültürü yakalayıp kendi halkının ahlaksızlığıyla bir yerde baş etmeye çalışıyor. Şimdi, orada şunu görüyoruz, peygamberler kendi halklarına şey veriyorlar, onların duyunçlarını veriyorlar ya da onların duyuncu gibi işleri görüyorlar. Ve o olmadığında halkın doğru ve eğri bilmesi olanaksız.
Bir nevi ölçü oluyor.
O duyuncu, o bireyde yansıdığı için peygamber öne çıkıyor. Yani o tin belli bir erginleşme sürecine gelmemiş olsa o toplumda peygamberin
toplumdan aldığı şey
yani şöyle ya, belirli koşullar oluştuktan sonra ancak kahramanlar ortaya çıkabilir.
Ama güzel. Yani tabii ki bu peygamber Musa şeyde çıkmıyor, Çin'de çıkmıyor ya da Hindistan'da çıkmıyor. Orada da başka türlü peygamberler var aslında. Yok değil. Yani bir şey varsa, kültür varsa orada mutlaka bir moral yapı ve tüzel yapı az çok olmak zorunda. Devlet olmayabilir ama türeler var ya da yine de o türelerin temelinde duyunç var. Şimdi özel olan şey duyunç ve özgürlük arasındaki bağlantı. Duyunç için özgürlük zorunlu. Yani dinin peygamberlerin dünç işlevini üstlenmeleri tarihsel bir zorunluluk, halkların moral geriliklerine karşı bir şey, çözüm yolu. Ve o yüzden dinin ahlaksal etkisi var, moral etkisi var. Çünkü onlara şey söylüyor, yani kötülükleri, yapmamaları gereken şeyleri söylüyor. Şimdi buna tekrar dönebiliriz. Burada önemli olan şey o ahlak ve özgürlük arasındaki bağlantı ve özgür olmayan bireyler moral olamazlar. Ve dünyaya baktığımız zaman özgürlüğün zayıf olduğu yerde ahlaksızlık da yüksek. Rüşvet yüksek. Yani şey diyor, bir istatistik var yine bu sayfada görebilirsiniz onu. Dünyada rüşvetin en büyük bölümü yoksul ülkelerde veriliyor. Çünkü orada etik bir gerilik var, moral bir gerilik var. Yani özellikle gelişmiş ülkelerde şeyde etik yüksek ve dolayısıyla o tür bozulma, yozlaşmalar da şey orada minimal.
Yani, bu özgürlük dünya ve rüşvet veren çok uluslu şirketler batılı yöneticiler var. O batılı
onları yasakladılar. Yasakladılar. Siemens, en son Siemens'in epeyce rüşvet verdiği ortaya çıktı. Ve cezalandırıldı Siemens.
Yani 3. dünya ülkelerine uçak satacaklarsa, bir teknoloji evet. satacaklarsa büyük oranda rüşvet veriyorlar.
Onu yasaklıyorlar. Yasaklıyorlar. Doğru. Yani onu biliyoruz.
Yasak olmasa olmasını engellemiyor ama.
Üstelik de yani mesela Suudi Arabistan yani en çok dindar
o da önemli değil.
Yer.
O da önemli değil. Yani önemli yani. Olan
yani
Batı'da
Almanya
o rüşvetin...
Almanya arasında demoralize olmak bakımından önemli bir fark yok.
Burada önemli olan şu, onun suç olduğu, yanlış olduğu, haksızlık olduğu ve engellenmesi gerektiğinin bilinci var Batı'da. Eskiden o yoktu. Eskiden şey vardı, eski dediğim 10 yıl öncesi bile değil. Şey verdikleri zaman... Üçüncü dünya ülkelerinde rüşvet verdikleri zaman onun giderlerinden düşüyorlardı. Yani daha önce durum böyleydi.
Kolaylaştırma giderleri.
Evet. O şimdi onu şey yapıyorlar. Siemens'i mahkum ettiler. Yani şeyde bulabilirsiniz internette. Evet. Ağır bir ceza verdiler. Yani milyonlarca milyar olduğunu sanmıyorum. Çünkü onun şeyleri var, yöneticileri, onlar orada o kapitalist mantığı uyguladılar ve yasayı çiğnediler, etiği çiğnediler, ahlakı çiğnediler. Çünkü şey, ahlaksızlıkla ekonomi işlemez. Ekonomi etik de işler. Yani birisine bir şey satıyorsanız onun karşılığını düzgün olarak almalısınız vesaire. Yani sözleşme ilişkilerini sağlıklı...
Buluşacaksınız ki aranızda
tabii,
diyalogu.
Evet. Yani etik olmadığı zaman ekonomi olmaması şey yani bu yine üçüncü dünya ülkelerinde ya da geri ülkelerde görünen bir şey. Orada etik zayıflıkla yani insanlar yalan söylüyorlar, yalancılar ve dolayısıyla iş yapamıyorlar birbirleriyle. Birbirlerini kazık atmayı birbirini aldatmayı şey olarak görüyorlar. Öyle sanıyorlar ki evet. Şimdi bunlar yine şeyler daha pekiştireceğimiz, daha fazla irdeleyeceğimiz noktalar. Yani özgürlük duyuncun ortaya çıkmasını sağlıyor. Duyunç toplumsal fonksiyonların ya da toplumsal kurumların işlemesini sağlıyor. Yani eğer toplumun duyuncu yoksa onu peygamberler, imparatorlar ya da despotlar üstleniyorlar. Yani toplumun ahlakını belirleyenler onların egemenleri oluyor. Çünkü toplumun kendisi ahlak düzeyinde, yeterince ahlaksal olarak gelişmiş değil. Ve Hegel'in söylediğine göre Çin'de nüfus, halk a priori şey, ergin değil. Yani doğruyu ve eğriyi ayırt edecek yetenekte değil. Bu şey gibi görünüyor, bir bakın suçlama gibi görünüyor. Hindistan'daki gibi hiçbir bağımsız sınıfın ya da katmanın savunacak kendi çıkarları yoktur. Çünkü her şey yukarıdan yönetilir ve gözetilir. Tüm ilişkiler tözel normlar tarafından sıkı sıkıya buyrulur. Özgür duygu, genel olarak ahlaksal duruş noktası bu yolla temelden silinir. Ahlaksal duruş noktası yok şeyde. Yani daha önce söylüyordu, Çinli öznel içselliğini kazanmış değil ya da duyunç. Orada Hegel biraz da kibar bir terim kullanıyor ya da biraz örtülü bir terim kullanıyor. İçsellik diyor, öznellik diyor. Ve aslında şey burada açıkça söylüyor. Bu bir duyunç eksikliği söylüyor. aile üyelerinin birbirlerine karşı nasıl duygular taşımaları gerektiği biçimsel olarak yasalar yoluyla belirlenir. Eğer bu doğruysa durumun ne olduğunu anlayabiliriz. Yani aile üyelerinin birbirlerine karşı duygularını bile devlet yasaları belirliyorsa burada burada şey var. O duyguları aile üyelerinin kendileri belirlemiyorlar. Onu bile belirleyemiyorlar. O bile dışarıdan dayatılıyorsa, veriliyorsa orada ailenin doğrusunu ve eğrisini devlet belirliyorsa ya da imparator belirliyorsa orada duyunç neredeyse gereksizleşiyor. Gereksizleşmiyor ama gelişmemişlik düzeyi burada şey görünüyor.
Bir şey yapacağım. Uygar ülkelerin de yurttaşlık yasalarında aile hukukuyla ilgili son derece normatif şeyler var.
Var.
Hükümler var.
Tabii.
Yani örneğin aile reisinin çocuklar üzerindeki velayet ve vesayet hakları bilmem neler falan gelir. Burada devletçe.
Bazıları ussal. Yani gerekli. Vesayet konusu falan. Bunlar ailenin moral yargılarına, babanın, annenin ya da çocukların duyuncuna bırakılmayacak kadar tüzel konular.
Yani burada orada şurada bir açmaza düşmeyi düşünüyorum. Bunun devlet tarafından düzenlenmiş olmaları.
Burada duygular diyor mesela. Yani bir koca karısını sevecek örneğin. Bu bir devlet tarafından düzenlenecek bir şey değil. Ya da
ama
çocuklar bizim, anne babayı sevecekler. Bu devlet yasasına...
Napolyon kodifikasyonları var. Yani aile reisinin aile bireylerine şefkatle yaklaşması gerektiği
tamam.
Konusunda hüküm var.
O yasa olamaz. Olmamalı.
Evet. Yani şimdi Hegel'in açması belki burada bir yerde ortaya çıkıyor. Yani sadece...
Ama kalktı onlar. Yani ya da bugün reislik kalktı mı Türkiye'de? Aile reisliği kavramı.
Kalktı.
Karı koca birlikte reisliler.
Evet. Yani...
Ama çocuklara şefkatle yaklaşmak, iyi muamele etmek...
Çocuğun ismini vermek demiştik bir şey.
Yani aile içinde çocuk istismarını önlemeye yönelik...
Onlar bile hukuka girebiliyor belli bir noktada. Yani şiddet artık ailenin iç sorunu olmaktan çıkıp toplumun sorunu haline geldiği zaman yasa konusu olabiliyor. Ama burada Hegel'in söylediği şey insanların duygularını bile istenç, devletin istenci, imparatorun istenci belirlememeli. İçinde olan şey bu. Şimdi bu doğru ya da yanlış diye yargılamadan önce o herkesin kendi yapacağı bir şey. Ama buradaki mantıksal bağlantıyı görmemiz gerekiyor. Duyunç özgürlüğü gerektiren bir şey ve Çin'de imparator tüm tek istenç olduğuna göre, tek özgür istenç olduğuna göre geri kalan her uyruk reşit olmayan birey olduğuna göre bu insanların moral yargıları, yargıda bulunma hakları ya da olanakları yok. Dolayısıyla duyunçları gelişmiyor. Onlar için sürekli olarak doğrular, eğriler dışarıdan geliyor ve reşit olmuyorlar. Yani normal olarak insanlar 18-19 yaşında reşit erginliğe ulaşıyorlar ve ondan sonra onlar bireyler.
Şu ayrımı da koyabiliriz. Yani bunun bir yasa hükmü haline gelmesi Hegel'in burada anlattığı şeyden farklı bir şey.
Tabii.
Yani bireysel bir iradenin bunu düzenlemesi değil, bunu bir hukuk kuralı olarak ortaya koymuş olması bakımından
Çinli.
Özgür duyuncun işlevselliği
evet.
Ortaya çıkıyor. Yani özgür duyuncu olmadı. Varsa tüzel kural var.
Özgür duyunç şeyde var, imparatorda var.
Ben bir şey söyleyeyim.
Yani özgür olan imparator.
Tamam. Yani,
evet, burada
yurttaş toplumunda.
Yurttaş toplumunda hukuk kuralı geçerli.
Yani o zaman
herkesin
belki
payı var.
O Tin'in ussallığı orada ortaya çıkıyor.
Tabii.
Hukuk kuralları ortaya çıkmaya başladığı zaman ortaya çıkıyor.
Tamam.
Önünde hukuk kuralı yok. Bireysel bir iradenin
açıklaması. Hukuk kuralı var. Yani şey yok değil, hukuk yok değil. Yasalar var, yasaları imparator yapıyor ya da imparator yaptırıyor. Hukuk var.
Ama ve
yurttaşların payı yok.
Yurttaş toplumu yok.
Yurttaş toplumu yok.
Şimdi despotik, daha önce Hegel Doğu'nun tözselliğinden söz ediyor. Töz kavramını kullanıyordu orada. Şunu demek istiyor. Despotik devletlerde de hukuk vardır. Ve yasa vardır ya da yani orada şey haklar ve ödevler belirleniyor. Despotik efendim?
Evrensel hukuk yok orada.
O da evrensel. Yani eğer hukuk, mesela Roma İmparatorluğu'nda imparatorluk orada, Çin gibi ya da Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni'nin yasaları Kanuni'yi de bağlıyor. Çin'in yasaları imparatoru da bağlıyor. Yani tiranlık değil bunlar. Tiran yasaların da üstünde çıkabilen keyfi zorba. Şimdi evrensellik o anlamda eksiksiz olarak var. En azından teorik olarak böyle. Yani hatta Atina'da bir tiran Solon'dan hemen sonra mahkemeden bir çağrı alıyor ve onun üzerine gidip mahkemeye şey yapıyor. Hesap veriyor tiran. Yani bu olmayacak bir şey ama tiran bile orada şeye uyuyor. Hukukun üstünlüğünü kabul ediyor ki o durumda tiran olarak davranmamış oluyor.
Peki burada şu önemli. Yani özgür konu, iradesiyle mi yok da hükümdarın altındaki insanlar özgür iradesiyle mi imparatorun isteklerine katılıyorlar? Yoksa
hayır, özgür irade yok.
Bütün mesele
boyun eğme var. Özgür istenç yok. Yani özgür istenç olmaması şu demek, özgür istenç henüz homo sapiens'te açığa çıkmamış. O insanlar özgürlüklerini kazanmış da ellerinden alınmış değiller. Orada özgürlüğün
isteği yok.
Henüz istenç yok, henüz doğmamış.
Bilmiyor yani.
O yüzden dedik, şeye baktığınız zaman, despotik ülkelere baktığınız zaman, örneğin Kazakistan ya da Çin'in kendisi hala, buralarda despotların tek başlarına, bütün bir devlet gücünü ve bütün bir toplum üzerindeki gücü ellerinde tutmalarının olanağı halkların özgürlük bilincinden yoksun olmaları olabilir dedik. Yani eğer o insanlar, örneğin Türkmenistan, Kazakistan'a İsveç, 10 milyon İsveç halkı, 8 milyon İsveç halkını götürüp Nur Sultan Bayev, ona deseniz ki hadi bunları yönet, onları yönetemez.
Libya'da.
Çünkü yani orada ister şey var, değişim var ve
bireylerin nitelikleri
farklı. Tabii, istençleri farklı. Yani İsveçliler despotizm altına girmezler. Despot ülkelerin altındaki insanlar, yani özgürlük bilincinde olmayan insanlar da onlara özgürlük verildiği zaman o özgürlüğü nasıl kullanacakları konusunda büyük sıkıntılar yaşarlar. Yani kullanamazlar, düzgün kullanamazlar. Örneğin Türkiye'de 1960'larda verildiği zaman, çok özgür bir anayasa geldiği zaman o anayasayı bizim entelektüellerimiz o anayasayı yok etmek için kullanmaya başladılar. Anayasa, bir anayasa var Türkiye'de ve o özgürlükçü bir anayasaydı ama Türk tini özgürlük konusunda yeterince olgunlaşmadığı için özgürlüğü kötüye kullanmaya başladı. Devleti yıkmaya çabalamaya başladı.
Hukuk kurallarına koşut, erginleşme sağlanamadı.
Evet, yani o hukuk kurallarını baskı olarak gördü. Ve şeyi anlayamadı, yani yasanın ulusal istenç olduğunu, evrensel istenç olduğunu ve orada nasıl davranması gerektiğini anlayamadı. Yani devleti daha özgür devlet yapmak yerine, daha gelişmiş, daha iyi bir devlet yapmak yerine onun ortadan kaldırılması, çünkü onun bir sınıf aygıtı olduğunu düşündüler, baskı aracı olarak gördüler ve o zaman tabii ki ona isyan etmek gerektiği sözünü çıkardılar. Oysa yani o özgürlük yani Türkiye'nin bu şeyler kavramlarla onların perspektifinde Türkiye'deki bazı şeylere bakabiliriz, olaylara bakabiliriz. Şimdi önemli olan burada özgürlük ve duyunç arasındaki ilişki. Yani bir insanın duyunçlu olması için, vicdanlı olması için özgür olması gerekiyor ve Çin'de o özgürlük yok. Çin'de aile üyelerinin birbirine karşı nasıl duygular taşımaları gerektiği falan. Okuduk orayı. Bunların çiğnenmesi zaman zaman ağır cezaları gerektirir. Yani aile duygusal ilişkileri eğer işlemiyorsa ceza. Burada dikkat edilmesi gereken ikinci kapı hemen köleliğe dönen aile ilişkilerinin dışsallığıdır. Herkes kendini ve çocuklarını satabilir. Bu bir abartma değil yine. Her Çinli karısını satın alır. Bunu da yapmıştık, okeylemiştik. Çünkü en azından vardı, buralarda bile ne var, para verip, başlık parası gibi bir şey var. Hegel söylediği o, yani yalnızca ilk karı özgür bir kadındır, buna karşı kumalar kölelerdir ve çocuklar gibi başka her şey gibi el koyma durumunda yakalanabilirler. Şimdi esas bizim konumuz cezaydı. Üçüncü bir kapı cezaların çoğunlukla bedensel dayak olmasıdır. Cezanın amacı ceza kavramıyla ilgili olarak düşünmemiz gereken bir şey. Cezanın amacı dedi, haksızlığı gidermek. Suç bir haksızlığın ortaya çıkmasına neden oluyor. Trenin yerine gelmesi o haksızlığın giderilmesi demek. Haksızlık nasıl giderilir? İşlenen bir suçu silemezsin, geri alamazsın. Birisi öldürüldüyse vesaire onu geri alamazsın. Cezanın suçu ortadan kaldırması, durumu eskisine çevirmesi demek değil. Cezanın kendisi suçun ortadan kalkması demek. Bunun nasıl olduğu
caydırıcılığı yani.
Şimdi ona geleceğiz. Caydırıcılık konusu. Cezanın amacı şey, suçun ortadan kaldırılması ve eğer yani bunun hapis mi, idam mı, kamçı mı, kırbaç mı vesaire bunlar şey, kültürel faktörler ve usulü çok fazla ilgilendiren şeyler değiller. Yani Hegel bir yerde diyordu, bir cezanın, bir suç işlenmesi durumunda, örneğin işte bir hırsızlık durumunda iki ekmek çalmış, buna 15 kamçı mı vurulacak, 16 kamçı mı vurulacak, bunların ölçümü usulün sorunu değil, anlayan sorunudur diyordu. Yani ikinci dönemde dışsal sorunlar. Burada felsefi olan şey ya da kavramsal olan şey suç durumunda cezanın zorunlu. Ceza suçun ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Ve şey değil bu. Yani olayların tersine, zamanın tersine çevrilmesi değil. Suçun işlenmemiş kılınması demek değil. Sadece suçun olumsuzlanması. Evet, ceza suçun olumsuzlanması ya da ortadan kaldırılması. Cezanın kavramı bu. Çin'de cezalar çoğunlukla bedensel değer biçiminde. Buna dikkat edin. Bu bizim aramızda onur kırıcı olacaktır. Ama onur duygusunun henüz olmadığı Çin'de böyle değildir. Çin'de onur duygusu yoktur. Onur duygusunun özgürlükle, ahlakla bir ilgisi varsa ve onurlu olmak için, moral varlık olmak, özgür olmak zorunluysa o zaman Çin'de onur konusunda bir eksiklik olmasını bekleyebiliriz. Bu mantıksal çıkarsa Hegel'in kendi görüşü değil. Bir sopa vuruşu kolayca gelip geçer ve gene de bedensel olarak dokunulabilir sayılmayı istemeyen ama daha ince ve daha duyarlı yanlarında incinebilir, onurlu bir insana en ağır gelen, yani incinebilen bir insana, duyarlı bir insana sopa vurmak, dayak atmak ona en ağır gelen şeydir. Çinli için böyle değil bu. Burada göreceğiz, bu şeyler, cezacılar en yüksek devlet memurlarının arasına bile sopalarla dalıyorlar yol açmak için. O prensleri ya da şeyleri, yüksek mandarinleri sopalıyorlar şey. Yol açmak için. Yani o kadar. Ceza, şey, sopa, dayak orada onur kırıcı bir şey değil. Çünkü onur yok. Ama Çinliler onurun öznerliğini tanımazlar. Bizim durumumuzda çocuklar için olduğu gibi cezadan çok terbiye altında dururlar. Yani terbiye, caydırıcılık, terbiye, caydırıcılık suçun engellenmesi için önlem değil mi? Yani cezanın ağırlığı öyle bir etkisi var. Onu reddedemeyiz. Yani cezalar hafif olursa suçlar daha sık, daha çok olabilir. O mantıklı bir şey. Yani eğitimsiz bir insan hayvan gibi. Yani sonuçtaki ya da haz acı ilkesine göre ona en çok acı verecek olan şeyden kaçınır orada. Ama bu şey değil, rasyonel bir davranış değil. Hayvanlara özgü bir davranış ve insanların caydırılması, ceza yoluyla caydırılması şey değil. Yine gelişmişliğin göstergesi değil, gelişmemişliğin göstergesi.
Yani en yüksek cezalar da bazen caydırıcı olmuyor.
Olmayabiliyor. Ayrıca öyle bir garantisi de yok. Yani ceza, ölüm bile olsa bazı suçların işlenmesinin önüne geçilemiyor. Terbiye etmede caydırıcı ilke ceza korkusudur. Haksızlığın içselliği değil. Yani hukuk ve terbiye aynı şey değil. Caydırıcılık terbiyeyi ilgilendiriyor, hukuku değil. Tamam, cezalar ağır olursa caydırıcı olur. Bu bağlantı doğru geçerli ama cezanın amacı caydırmak değil. Cezanın amacı suçu ortadan kaldırmak. Ya da suçun hakkını vermek. Yani bir şekilde... Çinler arasında tüm suçlar hem ailedeki hem de devletteki suçlar dışsal olarak cezalandırılırlar. Eğer babaya ya da anneye karşı çocuklar ya da büyükler, büyük kardeşlere karşı küçük kardeşler saygıda kusur edecek olurlarsa değnekle dövülürler. Bu böyle gidiyor. Çin'de her mandarin bambu dayağı atma yetkisini taşır. Bambu. Evet. Bakanlar, İmparator vekilleri, imparatorun gözdeleri bile bambu değneklerle dövülürler. Bundan sonra imparator daha önce olduğu gibi yine onların dostudur ve kendileri hiçbir biçimde olanlardan etkilenmiş görünmezler. Tören başkanı kendine yer açmak için dosdoğru tüm prensleri ve soyluları bir kamçı ile uzaklaştırmıştı diye bir şey. Bunlar Hegel'in o dönemin gezginlerinden, onların kitaplarından okuduğu ve not aldığı şeyler. Yani Çin'in hukukunda böyle bir şey var, durum var. Gerçek bir hukuk değil, caydırıcı bir hukuk ya da terbiye hukuku.
Kamu görevlilerinin korumaları, kameraların gözü önünde vatandaşı itip
sokuyor. Cinde.
Hayır bizde. Erdoğan'ın korumaları.
Aynı kültür. Aynı
kültür. Ve bundan hiç kimse incinmiyor. Sen kim oluyorsun?
Ama bu seyrek işte. Bu şey yani o.
Kul kültürü.
Bazı durumlarda polis o şiddeti zoru uyguluyor. Daha doğrusu şiddet demeyelim ona. Zor diyelim. Onu uyguluyor. Burada evrensel. Yani burada bakanların ya da şeylerin, milletvekillerinin vesaire başkaları tarafından bambuyla sopalandıklarını düşünün. Bu şey değil. Buralarda olabilecek bir şey değil.
Yani.
Evet.
Uygulama olsa iyi olur.
Her gün de.
Ama işte görüyorsunuz yani Çin'de
milletvekili kalmaz. Bir şey
Çin'de ciddi hata olan yapıyoruz. Çin'de ciddi olan şey burada burada şey komik oluyor.
Hayır, konular şu yani.
Çin'de bu komik değil. Yani Çin'de o normal bir şey.
Bu davranışlar arasında bir derecelendirme yapmak komik bence.
Şey derecelendirme değil, nitelik farkı. Yani terbiye ve hukuk. Terbiye ve ceza. O konu şey çok önemli. Yani caydırma terbiye ile ilgili bir şey. Bir çocuğu, o çocuk için bile çok yanlış bir yöntem. Ama bilinçsiz halkın uyguladığı bir şey, bir suçu işlemesi ya da bir davranışı bulunmasın diye ona gözü korkutulabilir ve o şey terbiye yani o da hukuki bir durum değil. Şimdi Çin'i burada bırakalım isterseniz. Hindistan'a dönelim. Yani Çinlerin binlerce harf kullandıkları falan onları biliyoruz artık. Onlar üzerine tekrar geçmeye gerek yok. 10 bine yakın karakter kullanıyorlar. Batı'da kullanılan 25 harf yerine Çinliler binlerce değil, 10 bine yakın şey kullanıyorlar. Bilimler çok fazla gelişmiş değil diyor Hegel. Yani bu abartma. Çin'de bugün biliyoruz bir Öklides yok, bir Arşimedes yok ya da bir tıpları çok fazla gelişmiş değil. Ondan sonra felsefeleri şey değil, tasarımsal düşüncenin ötesine çok fazla gelişmiş değil. Konfüçyüs, Thales ile aşağı yukarı aynı zamanda yetişiyor ama efendim yani bazı şeyler gelişmiş. Burada
ama usta yani çoğu.
Evet, onlarda çok fazla şey yok. Yani
dışı değil de
yani bilim denebilecek bir niteliği henüz taşıdıklarını söyleyemeyiz.
Bak, bu işin açtığı.
Hayır, edetmeler. Tabii yani içlerinde etkili olan şeyler vardır. Çin kültürü, Çin tini kendi kavramsal yapısı içinde maksimum gelişime ulaştı. Yani şey yapmışlar, örneğin matbaayı bulmuşlar ama matbaaları şey matbaa, harflerini kazıyorlar, oyuyorlar tahtalara ve basıyorlar. Şey düşünmüyorlar, o harflerin takılıp çıkarılabilir olması, onu yapmıyorlar mesela. Barutu buluyorlar ama şey diyor Hegel, cizvit rahipler, cizvitler ilk kez diyor, onlar Çinlere top dökmeyi öğretti diyor. Yani bir geometrileri yok. Cebir, trigonometri yok. Ve bunlar olmadan matematikten söz etmenin hiçbir anlamı yok. Düşünün. Geometri yok. Dolayısıyla cebir, trigonometri de yok. Ve Çin matematiğinden çok iyi hesap yapıyorlarmış. Ama sadece hesap yapıyorlar. Çok iyi öykünüyorlar. Bugün de o öykünmeye giriyoruz. Evet. Yani Rembrandt'ı, Leonardo da Vinci'yi falan böyle şey, Çinli şeyler, köylüler yarım saatte, bir saatte yapıyorlar. Ve batıya satıyorlar şey diye. Seri üretim olarak. Gördünüz mü onları? Yani o klasikleri falan taklit ediyorlar. Nasıl olur? Yani olabilir.
Yani hiçbir şeyini hissetmiyor yani.
Sınır. Copyright konusunda şey yok. Ama yani Leonardo da Vinci'yi kopya etmenin o yasal bir şeyi de yok. Bir şeyi de yok. Ama doğru yani o da
bir laboratuvarda uğraşmış,
3 sene
bir şey çıkarmış. Onu satacak adam.
Evet.
Yani taklitte
öyle
bir şey var. Ama herhalde imzayı Rembrandt'a atmıyor buraya. Ne? Rembrandt diye mi atıyor? Yani onları aldatma kastıyla
yapıyorlar. Hayır, onları şey için
yapıyor.
Hayır, kitle üretim yapıyor. Pazarlama. Yani yüzlerce üretiyor.
O üründen farklı tamamen.
Tabii ki. Yani açık o. Legal olarak yapılıyor. Ama taklit. Bu Hegel 200 yıl öncesi öykünme beceri. Güzel olarak sergilemeyi henüz başaramamışlardır. Yani resimleri var ama resimlerinde şey yok. Perspektif ve gölge yok. Çin ressamının başka her şeyin olduğu gibi Avrupa tablolarının da iyi bir eşlemini üretmesine karşın ve bir sazan balığının kaç pulunun ve bir yaprağın kaç girintisinin olduğunu, değişik ağaçların şeklinin nasıl olduğunu ve dallarının nasıl büküldüğünü çok iyi bilmesine karşın yine de yüce, ideal, güzel onun sanatının ve becerisinin alanına girmezler, diyor.
Kavramları
yüce, ideal ve güzel kavramları yok. Yani güzel kavramının gelişmesi gerekiyor. Ve özellikle Hintlilerde göreceğiz. Orada çok gerçekten şey, yani çirkin denebilecek şeyler var.
Estetik. Evet. Yetersizlik.
Şimdi Çin'in ayırt edici özelliği son olarak Çin'e ait olan her şeyin, özgür törelliğin, ahlakın, yüreğin, iç dinin, bilimin ve asıl sanatın ona uzak olmasıdır. Yani Çin tarihinde dünya Çin'i şeye girdi, yanlış bir kanala girdi ve orada durdu kaldı. Onu diyeceğiz. Yani Çinliler kötü insanlar değiller. Çinliler Homo sapiens'ten geri bir başka tür de değiller. Aynı insanız. Yani bu Hegel'in sistemi içinde söylenen bir şey. Ama kültürel olarak şey yaptılar, kendini kilitlediler ve o kilitlenmişlik içinde maksimum ya da en son düzeyde gelişime ulaştılar. Ve onu işlediler. Yani alfabelerini geliştirdiler. 10 bin alfa, belki de onlar için gelişmek şey gibi göründü, onu arttırmak gibi göründü. Yani 20 bin harfe de çıkabilirler. O gelişme değil. İki tarafta 25 harfle yapılan şey Çinliler 10 bin harfle yapıyorsa. Örnek veriyorum, mesela dilleri de şey, ona göre tek heceli sözcüklerden oluşuyor. Mesela pol sözü diyor, 11 anlama geliyor. Bu 11 anlamı nasıl ayırt edecek Çinli? Bunlar çok şey, ilgisiz anlamlar. Yani bizim dilimizde de var böyle çok anlamlı sözcükler ama genellikle problem yaratmıyor onlar, bir iki tane. Pol sözcüğü sese göre, ben başkasından duydum, 20 anlama gelen sözcükler var. Yine böyle tek, iki heceli falan ya da tek heceli. Cam, kaynamak, yele vermek, yarmak, sulamak, hazırlamak, yaşlı bir kadın, köle, eli açık insan, sağ görülü insan ve biraz. Bu anlamlara geliyor. Po sözcüğü. Bunları şeyle, ses tonuyla, bağlamlarıyla ve tabii ki dışsal başka belirlenimlerle ayırt ediyorlar. Yani problem yaşamıyorlar. Genellikle birbirlerini yanlış anlamıyorlar. Ama bu biraz şey, gelişmenin yetersizliğini gösteren bir şey. Her neyse, yani 10 bin harfleri olduğu için ve Latin alfabesinde 30 harf olduğu için Çin alfabesi süper alfabe ya da ultra alfabe diyemeyeceğiz. Tam tersine geri bir alfabe. Yani oradaki gelişmişlik daha başka bir şey. Çinleri aşağılamakla falan ilgilenmiyor. Burada sadece işin gerçeği. Tüze de aynı şekilde Çin'de tüze bilimi denen şey sadece yasaları veriyor diyor. Ahlak bilimi denen şey yalnızca ödevlerin listesini veriyor. Bunlar ahlak felsefesi, ahlak bilimi ya da tüze bilimi denebilecek şeyler değiller. Değil mi? İlke var. Tao. Tao us demek Çin'de. Ama Çin felsefesi tasarımsal bir karşıtlığı sergilemenin ötesine geçmiyor. Ying ve Yang. Yani genellikle onu diyalektiğe benzetiyorlar ama emin olun diyalektikte uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Çünkü o ikisi apayrı birbirinin dışında duran tasarımlar. Diyalektik karşıtların birliği demek ve aynı zamanda diyalektik şeye götürüyor. Yani daha ileri götüren bir mantıksal devim. O yüzden Çin felsefesi konusunda da abartma, yani incelemek gerekiyor. Bunlar hiçbir incelenmeden söylenecek şeyler değiller. Eğer kendi incelemeleri üzerine bunları söylüyor. Yani Confucius, İsa'dan önce 6. yüzyıl. Şimdi Confucius şey, Confucius'un felsefesini okuyanlar, inceleyenler bilirler. Yani egemene boyun eğmeyi, genel olarak boyun eğmeyi anlatan bir törelliği var. Ve devlet felsefesi olması, imparatorlar tarafından benimsenmesinin ve Mao'ya kadar sürmesinin şeyi bu, anlamı bu ya da gerekçesi bu. Çünkü şey, huzur yaratıyor, dinginlik yaratıyor, denge yaratıyor, uyum yaratıyor toplum içinde. Ama o uyum ortadan kalkması gereken bir şey. Yani hiçbir tarihsel önemi yok. İnsanlığın gelişimi açısından sadece bir durma noktası. Ve ortadan kalkış hiçbir durumda şey değil. Zahmetsiz değil. Ya da çilesiz değil. Gökbilim konusunda da şeyler, Takvimleri kendileri yapıyorlar ama o kadar yanlış yapıyorlar ki sık sık takvimleri yapanların kelleleri uçuruluyor. Ceza bu. Ve o yüzden şeyler Avrupalılardan yardım alıyorlar ve yüzyıllar boyunca diyor Hegel takvimleri Avrupalılar tarafından yapılıyor. Ay ve güneş tutulmaları konusunda da sık sık yanlış bildirimlerde bulunurlar ve bunlar yazarların idamında sonuçlanır diyor. Çinlilerin Avrupa'dan aldıkları teleskoplar süs eşyaları olarak kullanılmıştır. Bunlar gülünç şeyler ama Çinliler için böyle değil. Yani o şey, o kültür henüz o kavramsal şeyde değil, gelişmişlik düzeyinde değil. Yani geri kültürün yüksek teknolojiyi alması kolay bir şey değil. Öykünmeyi geçtik. Evet, Çin'de böyle bir şey var. Onları toprağa yapıştıran yük onlara zorunlu yazgıları olarak görünür ve kendilerini köle olarak satmak ve köleliğin acı ekmeğini yemek onlar için hiç de korkunç bir şey değildir. Çünkü özgürlük bilinci. Yani özgürlük bilinci olan insan onu köle yapamazsınız. Boyun eğdirebilirsiniz. Boyun eğmek olanak. Yani ama köle olmaz. Köle ancak özgürlük bilincinin yokluğunda olabilir ve o yüzden özgürlük bilinci doğuncaya kadar halklar despotlar tarafından kolayca yönetilebiliyorlar. Daha zamanımız var. Ara verecek miyiz? Yani verelim mi yoksa 9'a kadar? Hindistan? Tamam, bir kahve daha. Tamam, ara verelim o zaman. Tabii.